Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 32. ayrım. Sırtını muayene edebilmek için bittiği yere Finnick'in hasırının üzerine yüzük oyun yatırdık. Kürek kemiğinden kaburgalarının alt kısmına doğru inen yaklaşık 15 santimlik bir bıçak yarası vardı. Neyse ki çok derin değildi. Gerçi çok kan kaybetmiş, tenenin solgunluğundan kolayca anlaşılıyor ve yarasından hala bir miktar kan sızıyordu. Düşünmeye çalışarak topuklarımın üstüne doğruldum. Ne kullanabilirim? Deniz suyu? Kendimi her tür tedavide en güçlü savunma silahı kar olan annem gibi hissediyordum. Omzumun üstünden ormana baktım. Nasıl kullanılacağını bilsem orada koca bir ecza deposunun saklı olduğundan emindim. Ancak bunlar benim bitkilerim değildi. Sonra Max'in burnumu silmem için verdiği yosunu hatırladım. Pita'ya hemen dönerim dedim. Neyse ki o zımbırtı ormanda bir hayli yaygındı. Yakındaki harçlardan bir kucak dolusu koparıp kumsala taşıdım. Yosunlardan kalın bir pet hazırladım ve BT'nin yarasının üstüne yerleştirdim. Düşmesin diye asma dallarıyla bedenine bağladım. Biraz su içmesini sağladıktan sonra onu ormanın kıyısındaki gölgeye çektik. Sanırım elimizden ancak bu kadarı geliyor dedim. Bu kadarı da iyi. Sen bu şifa verme olayında çok iyisin dedi Pita. Kanında var. Kafamı sallayarak hayır dedim. Ben babamın kanını taşıyorum. Salgın değil. Av sırasında ateşlenen bir kan benimki. Race'e bir bakayım. Paçavra olarak kullanmak üzere bir avuç daha yosun aldım ve suyun sığ kısmında oturan Race'in yanına gittim. Kıyafetlerini çıkarıp cildindeki kanı ovalamama hiç ses çıkarmadı. Ancak gözleri korkuyla iri iri açılmıştı. Ben konuştuğum zaman gittikçe artan bir telaşla tik tak tik tak demekten başka bir şey yapmıyordu. Bana bir şey anlatmaya çalışır gibi bir hali vardı ama yanımda düşüncelerini tercüme edecek bir BT olmadığı için boşluktaydım. Evet, tik tak tik tak dedim. Bu onu biraz olsun yatıştırıyordu sanki. Tulumunu kandan eser kalmayana kadar yıkadım ve yeniden giymesine yardım ettim. Onunki bizim tulumlarımız gibi harap halde değildi. Kemerinin de iyi durumda olduğundan emin olunca yeniden beline taktım. Sonra iç çamaşırlarını BT'ninkilerle birlikte suyun içine birkaç kaya parçasının altına bıraktım. Ben BT'nin tulumunu yıkama işinin sonuna gelirken pırıl pırıl bir Johanna ve derisi soyulan bir Finnick bize katıldı. Ben Vrace'i bir şeyler yemeye ikna ederken Johanna da su içip deniz kabuklularından yedi. Finnick duygusuz, neredeyse dümdüz bir sesle sis ve maymunları anlatırken hikayenin en can alıcı detayından uzak durdu. Herkes diğerleri dinlenirken nöbet tutmaya talip oldu ama sonunda Johanna ve ben uyanık kaldık. Ben gerçekten dinlenmiş olduğum, oysa yatmayı şiddetle reddettiği için. Diğerleri uyurken ikimiz kumsalda sessizce oturduk. Johanna uyuduğundan emin olmak için Finnick'e bir bakış attıktan sonra bana döndü. Max'i nasıl kaybettiniz? Siste. Finnick, Pita'yı taşıyordu. Bir süre ben de Max'i taşıdım ama sonra kaldıramaz oldum. Finnick ikisini birden alamayacağını söyledi. Max onu öptü ve doğruca zehrin içine yürüdü, dedim. Johanna suçlayıcı bir ses tonuyla, Max, Finnick'in akıl hocasıydı biliyorsun, dedi. Hayır, bilmiyordum, dedim. Birkaç saniye sonra Johanna ailesi gibiydi, dedi. Ama bu defa sesinde az önceki kadar kin yoktu. Dalgaların taşların altındaki iç çamaşırlarını dövüşünü izledik. Sen kaçık ve Volt'ta ne yapıyordun diye sordum. Söyledim ya. Onları senin için getirdim. Hey Mitch, eğer müttefik olacaksak onları sana getirmem gerektiğini söylemişti dedi Johanna. Sen ona böyle söylemişsin değil mi? Hayır diye düşündüm ama onaylar gibi kafamı salladım. Teşekkürler, minnettarım dedim. Öyle olduğunu umarım. Sanki hayatında karşısına çıkabilecek en büyük gerizekalıymışım gibi bana nefret dolu bir bakış attı. İnsanın kendisinden gerçekten nefret eden bir ablasının olması böyle bir şey midir acaba diye merak ediyordum. Arkamda tik tak diye bir ses duydum. Dönüp bakınca Race'in emekleme pozisyonu aldığını gördüm. Gözlerini ormana sabitlemişti. Ah tanrım, bela geri döndü dedi Johanna. Pekala, ben uyuyorum. Sen ve kaçık birlikte nöbet tutarsınız artık. Ayağa kalktı ve Finnick'in yanına gidip boylu boyunca uzandı. Brace tik tak diye fısıldadı. Onu tam önüme getirdim ve yatmasını sağladım. Sakinleşmesi için kolunu okşadım. Uykuya dalar gibi oldu ama huzursuzca kıpırdanmaya ve zaman zaman iç çekerek meşhur sözcüklerini tekrarlamaya devam etti. Tik tak. Yumuşak bir sesle tik tak dedim. Yatma zamanı. Tik tak, uyu bakalım. Güneş tam tepemize yükseliyordu. Dalgın dalgın öğlen olmalı diye düşündüm. Gerçi bir önemi de yok ya. Suyun karşı tarafında, sağ tarafta devasa bir yıldırımın bir ağaca isabet ettiğini ve bir kez daha elektrik yüklü bir fırtınanın patlak verdiğini gördüm. Dün geceki gibi arenanın tam aynı bölgesinde birisi fırtınanın menziline girip saldırıyı tetiklemiş olmalıydı. Bir süre öylece oturup şimşekleri seyrettim. Bir taraftan Vres'i sakinleştirirken suyun huzur veren hareketleri eşliğinde bir tür sükunete daldım. Dün geceyi fırtınanın tam çanlar çaldıktan sonra başladığını hatırladım. Vres bir an kendine gelip tik tak dedikten sonra yeniden uykuya daldı. Dün gece 12 gong sesi duyuldu. Gece yarısıymış gibi. Sonra şimşekler çakmaya başladı. Şimdi güneş tam tepedeydi. Öğle vakti gibiydi ve yine şimşekler. Usulca ayağa kalkıp gözlerimi arenada dolaştırdım. Şimşeklerin çaktığı tarafa baktım. Hemen yanındaki dilime Res, BT ve Johanna'nın yakalandıkları kan yağmuru yağdı. Biz onun hemen yanındaki üçüncü bölümde sisin belirlediği yerdeydik. Sis çekilir çekilmez dördüncü dilimde maymunlar ortaya çıktılar. Tik tak. Kafam hızla diğer tarafa döndü. Birkaç saat önce 10 civarı, şimdi şimşeklerin çaktığı kısmın sol tarafından o devasa dalga geldi. Şimdi ise öğlende şimşekler çakıyordu. Gece yarısı, öğlen. Res uykusunda tik tak diyordu. Şimşekler kesilirken ve hemen sağ tarafında kan yağmuru başlarken bu iki kelime birden bir anlam ifade etmeye başladı. Kendi kendime ah diye mırıldandım tik tak. Gözlerim arenanın oluşturduğu çemberi 360 derece bu dolaştı ve haklı olduğunu anladım. Tik tak. Bu bir saat. Bir saat. Saatin kollarının arenanın 12 dilime ayrılmış kadranında tıkladıklarını görür gibiydim. Her yeni saat yeni bir dehşetle, yeni bir oyun kurucu silahıyla başlıyor ve bir sonrakini sonlandırıyordu. Yıldırım, kan yağmuru, sis, maymunlar, kadranın ilk 4 saati bunlarla başlıyordu. Saat 10'da dalga geliyordu. Diğer 7 saatte ne oluyor bilmiyorum ama Res'in haklı olduğundan emindim. Şu anda kan yağmuru yağıyordu ve bizler maymun diliminin hemen altında kalan kumsalda sise istemeyeceğim kadar yakındık. Acaba bu saldırılar orman sınırları içinde mi kalıyorlardı? Şart değil. Dalga kalmadı mesela. Sis ormanın dışına taşıyacak olursa ya da maymunlar dönerse. Pita, Finik ve Johanna'yı sarsarak kalkın diye bağırdım. Kalkın, hemen hareket etmemiz gerek. Yine de onlara saat teorisini izah edecek kadar zamanım vardı. Res'in neden tiktakladığını ve görünmez ellerin her dilimde ölümcül bir gücü nasıl tetiklediklerini. Doğal olarak benim ağzımdan çıkan her söze bir itirazı olan Johanna dışında bilinci yerinde olan herkesi ikna ettiğimi sanıyordum. Fakat o bile sonra üzülmektense güvenli bir yere kaçmanın daha doğru olduğunu kabul etti. Diğerleri birkaç parça eşyamızı toplayıp BT'nin tulumunu giydirirken ben de Vres'i kaldırdım. Panikli bir tik takla uyandık. Evet tik tak. Bu arena bir saat. Bir saat. Vres sen haklıydın dedim. Haklıydın. Yüzüne müthiş bir rahatlama yansıdı. Birilerinin onun büyük ihtimalle gongun ilk vurduğu andan beri bildiği şeyi nihayet anlamasına seviniyordu sanırım. Gece yarısı. Gece yarısı başlıyor diye onayladım. Zihnimde bir anı su yüzüne çıktı. Bir saat görmüştüm. Hayır, bu bir cep saati. Plutark Hevesby'nin elinde duran bir saat. Plutark gece yarısı başlıyor demişti. Ve sonra saatin kadranında benim alaycı kuşum belirmiş ve hemen yok olmuştu. Şöyle bir düşününce sanki Plutark Hevesby bana oyunlarla ilgili bir ipucu vermeye çalışmıştı. Ama bunu neden yapsın ki? O zaman ben bu oyunun haraçlarından biri olmaya en az onun kadar uzaktım. Belki de akıl hocası olarak bu bilgiden istifade edebileceğimi düşündü. Ya da belki de daha en başından beri plan buydu. Res başıyla kan yağmurunu işaret etti. 1,5 dedi. Aynen öyle, 1,5. Ormanın bize yakın bölümünü işaret ederek ve saat 2'de burada korkunç bir sis başlayacak. Bu yüzden şimdi güvenli bir yere kaçmalıyız dedim. Gülümsedi ve itaatkar bir tavırla ayağa kalktı. Susadın mı? Ona bir örgü sepeti uzattım. Sepetin yaklaşık 1/4'ünü iştahla içti. Finik'in verdiği son ekmek parçasını hiç itirazsız dişledi. İletişim problemi giderilince normal davranmaya başladı. Silahlarımı kontrol ettim. Tıkaçla merhemi paraşütün içine sarıp asma dalıyla kemerime tutturdum. BT hala bitik durumdaydı ama Pita onu kaldırmaya yeltenince itiraz etti. Wire dedi. Wire İngilizce'de tel anlamına geliyor. Burada dedi Pita. Race gayet iyi durumda. O da bizimle geliyor ama BT direniyordu. Wire diye ısrar etti. Ah ben ne istediğini anladım dedi Johanna sabırsız bir sesle. Kumsalı boydan boya geçti ve önceki gün BT'ye banyo yaptırırken kemerinden çıkardığımız küçük silindiri aldı. Silindirin üstü pıhtılaşmış kanla tamamen kaplıydı. Bu uyduruk şey. Bir tür kablo falan herhalde. Kendini bunun için bıçaklattı ya zaten. Bunu almak için kornikopyaya koşarken. Ne tür bir silah olduğunu bilmiyorum. Herhalde bir parçasını çekip boğma halkası falan olarak kullanılabiliyor. BT'yi birini boğarken hayal edebiliyor musunuz? Oyunları tel sayesinde kazanmıştı. O elektrikli tuzağı kurarak dedi Pita. Ele geçirebileceği en iyi silah buydu. Johanna'nın parçaları birleştirememesinde bir gariplik vardı. Bana hiç doğru gelmeyen bir şey, şüphe uyandıran. Senin bunu çoktan anlamış olman gerekirdi dedim. Ne de olsa ona Volt adını takan sendin. Johanna gözlerini kıstı ve bana tehlikeli bir bakış attı. Ah ne aptalım değil mi? Sanırım bütün dikkatimi küçük dostlarını hayatta tutmaya verdiğim için olsa gerek. Hani sen, sahi o arada sen ne yapıyordun? Max'in ölmesine neden oluyordun değil mi? Kemerimde takılı duran bıçağın sapını sıkıca kavradım. Hadi durma, dene. Hamile olman umurumda değil. Tereddüt etmeden gırtlağını ortadan ikiye ayırırım, dedi Johanna. Onu hemen şimdi öldüremeyeceğimi biliyordum. Ama Johanna ile karşı karşıya gelmemiz ve ikimizden birinin diğerini devre dışı bırakması an meselesiydi. Sanırım hepimiz adımımızı attığımız yere dikkat etsek iyi olacak, dedi Finnick bana ters bir bakış atarak. Silindiri alıp BT'nin göğsüne koydu. Al bakalım. Bolt, telim burada. Hangi prize taktığına da dikkat et. Pita artık direnmekten vazgeçen BT'yi kaldırdı. Nereye gidiyoruz? Kornikopya'ya gidip izlemek isterim, dedi Finnick. Saat konusunda yanılmadığımızdan emin olmak için. Bu iyi bir plana benziyordu. Ayrıca bir kez daha silahların olduğu yere gitmeye hiç itirazım yoktu. Hem artık 6 kişiydik. BT ve Race'i saymasak bile 4 güçlü savaşçımız vardı. Durumum her şeyi tek başıma yapmak zorunda olduğum geçen senekinden çok farklıydı. Evet, onları öldürmek zorunda kalacağınız düşüncesini bir tarafa atabilirseniz müttefiklerinizin olması harika bir şeydi. BT ve Race büyük olasılıkla kendi başlarına ölmenin bir yolunu bulurlardı. Bir şeyden kaçmak zorunda kalırsak ne kadar yol alabilirler ki? Dürüst olmak gerekirse Pita'yı korumak zorunda kalırsam Johanna'yı kolayca öldürebilirdim. Hatta bunu sadece çenesini kapatmak için bile yapabilirdim. Asıl birilerinin Finnick'i haklamasına ihtiyacım vardı çünkü bunu bizzat yapabileceğimi hiç sanmıyordum. Hele Pita için yaptığı onca şeyden sonra. Onu bir şekilde kariyerlerle karşı karşıya getirebilme ihtimalimi düşünüyordum. Bunun insanın kanını donduran bir düşünce olduğunu biliyordum. Ama başka seçeneğim var mıydı? Artık saat meselesini çözdüğümüze göre Finnick büyük ihtimalle ormanda ölmeyecektir. Bu yüzden birilerinin onu savaşarak öldürmesi gerekecekti. Bu çok itici bir düşünce olduğu için beynim çileden çıkmışçasına konuyu değiştirmeye çabalıyordu. Fakat aklımı mevcut durumumuzdan uzaklaştırabilen tek şey Başkan Snow'u öldürme fantezisi oldu. 17 yaşında bir kız için pek cici bir gündüz düşü sayılmaz ama çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. En yakın kara uzantısına gittik ve kariyerlerin orada gizlenmiş olmaları ihtimaline karşılık büyük bir dikkatle kornikopyaya yaklaştık. Gerçi ben orada olduklarından şüpheliydim çünkü saatlerdir kumsaldaydık ve en ufak bir hayat belirtisi görmedik. Kornikopya tahmin ettiğim gibi bomboştu. Geriye sadece altın bir boynuz ve didiklenmiş bir silah yığını kalmıştı. Pita, BT'yi kornikopyanın gölgesine yatırınca BT Race'e seslendi. Race onun yanına çöktü. BT tel bobinini onun avucuna bıraktı. Bunu temizler misin lütfen? Race kafasını salladı ve hemen suyun kenarına gidip bobini suya batırdı. Alçak sesle farenin bir saatin içinde koşturmasıyla ilgili komik bir şarkı söylemeye başladı. Bir çocuk şarkısı olsa gerek ama Race'i mutlu etti. Johanna gözlerini çevirerek "Ah hayır yine o şarkı" diye söylendi. Tiktaklamaya başlamadan önce saatlerce bu şarkıyı söyledi. Race birdenbire ayağa kalktı ve ormana işaret etti. 2. Parmağını takip edip sis duvarının kumsala doğru sızdığı yere baktım. Evet bakın, Wraith haklı. Saat 2 ve sis başladı. Saat gibi, dedi Pita. Bunu anlayabildiğine göre gerçekten zeki olmalısın. Wraith gülümsedi ve bobini yıkama işine döndü. Beatty, Wraith zekiden de öte dedi. Sezgileri çok güçlü. Hepimiz hayata dönen Beatty'ye baktık. Bazı şeyleri herkesten önce hissedebiliyor. Sizin kömür madenlerinizdeki kanaryalar gibi. Finnick bana, o da neyin nesi diye sordu. İçerideki kötü havaya karşı bizi uyarmaları için madene indirdiğimiz kuşlar diye açıkladım. Johanna, ne yapıyorlar ki, ölüyorlar mı diye sordu. Önce şakımayı kesiyorlar. Böyle bir durumda hemen madenden çıkmanız gerek. Ama hava gerçekten çok kötü durumdaysa evet ölüyorlar. O zaman siz de ölüyorsunuz zaten. Ölen ötücü kuşlar hakkında konuşmak istemiyordum. Bana babamın, Rune'un ve Masli Danner'ın ölümlerini ve Masli'den anneme kalan kuşu hatırlatıyorlardı. Ah, harika. Şimdi de tepesinde Başkan Snow'un kılıcıyla o korkunç derinliklerde çalışmak zorunda kalan Gale'i düşünüyordum. Aşağıda her şeye kaza süsü vermek o kadar kolaydı ki. Sessiz bir kanarya, bir kıvılcım ve hepsi bu kadar. Başkanı öldürme hayalime geri döndüm. Wraith'ten sıkılmasına rağmen Johanna onu arenada hiç görmediğim kadar mutluydu. Ben Oxstock'uma takviye yaparken o bir çift öldürücü görünüşlü balta bulana dek yığını karıştırdı. Bu bana tuhaf bir seçim gibi geliyordu. Ta ki müthiş bir güçle savurduğu baltanın kornikopyanın güneşle yumuşayan altın yüzeyine saplandığını görene kadar. Tabii ya. Johanna Mason. 7. mıntıka. Kereste. Her iddiasına girerim tıpış tıpış yürümeye başladığı günlerden beri bu tür baltaları savurup duruyordur. Finnick ve zıpkını gibi ya da Beatty ve Teli. Ruh ve bitkiler hakkında engin bilgisi. Bunun 12. mıntıka araçlarının uzun seneler boyunca yüzleşmek zorunda kaldıkları dezavantajlardan biri olduğunu düşünüyordum. Bizler 18 yaşımızı doldurana kadar madenlere inmeyiz. Diğer haraçlar, mıntıkalarının sanayi kodu hakkında bir şeyler öğrenmeye çok daha erken yaşlarda başlarlar. Madenlerde yapılan şeylerin bazıları oyunlarda işe yarayabilir. Kazma kullanmak, bir şeyleri havaya uçurmak, sizi bileyebilir. Avlanmanın bana yaptığı gibi ama bizler bunları çok geç öğreniyoruz. Ben silahlarla uğraşırken Pita yere çökmüş bıçağının ucuyla ormandan getirdiği geniş dümdüz bir yaprağa bir şeyler çizdi. Omzunun üstünden bakınca arenanın haritasını çıkardığını gördüm. Merkezde kumdan bir dairenin ortasında kornikopya ve 12 kara uzantısı vardı. 12 dilime ayrılmış bir turtaya benziyordu. Suyu temsil eden ikinci bir daire ve bu dairenin dışında ormanı temsil eden daha büyük üçüncü bir daire vardı. Kornikopya'nın nasıl konumlandırıldığına bir bak, dedi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 347. Devamı 33. ayrımda.